Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhaba. Bu hafta Amerikan siyasal sistemini ve Amerikan seçimlerini konuşacağız. Seçimler çok fazla yaklaştı. Siyasal sistemini konuşarak başlayacağız. Zira Amerikan siyasal sistemini anlamadan Amerikan seçimlerini anlamanız çok kolay değil. Amerikan tarihini biliyorsunuz. Kolonilerin bir araya gelerek oluşturduğu bir birleşik devlet. Amerika Birleşik Devletleri. Federalizm felsefesi üstüne kurulmuş bir devlet. Federalizm garantisiyle eyaletleri merkeze entegre etmiş, merkezde güçlü bir başkanlık sistemi oturtmuş ama eyaletlere de verebileceği en büyük özgürlükleri vermiş. Kendi bütçeleri, kendi vergileri, kendi hareket alanları, kendi yasa ve anayasaları olan oldukça katı bir şey var, bir federal sistem var. Bu federal sistem üstüne inşa edilmiş bir başkanlık sistemi var. Buradan başlamamız gerekiyor. Başkanlık sistemini kurgularken küçük eyaletlerin arada yok olmasını engellemek için ya da onlara garanti vermek için güçlü bir Amerika inşa edebilmek için seçimin hesaplanma sistemini kısmen merkezi, kısmen de eyaletlerin etkisinin olduğu bir sistem üstüne inşa etmişler. Bu winner takes all dediğimiz, ya election college dediğimiz tabirler buradan geliyor. Yani kazanan hepsini alır ve seçiciler kurulu dediğimiz bu iki kavramı size açıklayacağım. Sistem eyalet sistemini garanti altına almak için, sistem içine yerleştirilmiş özellikler. Nedir kazanan hepsini alır dediğimiz? Amerika'daki 50 eyalette nüfuslarına göre, o eyaletlerin nüfuslarına göre, örneğin Texas, en yoğun 28 milyonun üstünde nüfusu olan Texas, en kalabalık eyalette 34 tane seçici kurul var. Her parti 34 tane seçici kurul adayı gösteriyor. Bunlar milletvekili gibi şeyler değiller, aktörler değiller. Başkanı indirekt olarak seçen aktörler, yani milletvekili gibi değil. Bunları bonus gibi düşünebilirsiniz. Başkan bunları sadece kazanıyor. Çok radikal, marjinal şeyler olması lazım ki bir partinin seçici kurulu başka bir adaya oy versin. Ama bu bir sigorta olarak sistem içine yerleştirilmiş. Texas'ta 34 tane var. İşte milyonun altında nüfusu olan Alaska ve Hawaii'de 3 tane ve 4 tane aday var. Bunları kazanıyorsunuz. Bunları kazandığınız zaman, örneğin %51 oy aldığınız zaman bunların hepsini alıyorsunuz. Yani rakibinizden %1 puan aldığınız zaman bunları paylaşmıyorsunuz, tamamını alıyorsunuz. Dolayısıyla Amerika'da seçim sonuçları açıklandığında Hillary Clinton, Trump'tan 6 milyon fazla oy almış olmasına rağmen stratejik eyaletlerde 1 puanla 2 puanla seçimi kaybettiği için bu seçici kurulun tamamını o eyalette alamadığı için seçimi kaybetmiş oluyor. Yani eyalet ekseninde bir şey koyulmuş, bir hesaplama koyulmuş ve eyaletlerin önemi ön plana çıkmış ya da eyaletlerin eyalet olarak başkanlık seçimine katkısı ön plana çıkmış. Dolayısıyla bir başkan olarak aday olduğunuz zaman ya da icraatlarınızı ifa ederken federalizmi, güçlü eyaletlerin konumunu denge ve denetim sistemi içinde gözetmek zorunda kalıyorsunuz ve onlara eyalet ya da federal sisteme hamle yapamayacak duruma gelmiş oluyorsunuz. Eyalet sistemi ya da federal sistem kendini bu şekilde korumuş oluyor. Ama aynı eyaletler senatoyu seçerken farklı bir seçim sistemiyle sandığa gidiyorlar. Yine 28 milyonluk en geniş nüfusa olan, sahip olan Texas'la en düşük nüfusa sahip olan Alaska, Hawaii gibi eyaletlerin, milyonun altında nüfusu olan eyaletlerin iki senatör gönderme hakkı var senatoya. Ama 28 milyonun Texas'ın da sadece iki senatör gönderme hakkı var. Nüfusa göre değil yani. Peki bu demokratik mi? Yani 28 milyon insanı senatoda iki senatör temsil ediyor. Milyonun altında nüfusu olan Hawaii, Alaska gibi daha öyle birkaç tane daha küçük eyalet var. Küçük eyaletleri de yine iki senatör temsil ediyor. Bu demokratik mi? Demokratik. Neden demokratik? Çünkü onlar orada halkı temsil etmiyorlar. halkı eyalet üstünden temsil ediyorlar. Eyaletler baz alınıyor. Yani o da bir eyalet, Texas da bir eyalet. Her ikisine, hepsine ikişer tane temsil hakkı veriliyor. İlginç bir felsefe. Yine eyalet bazında, senatoda karar alma sürecini güçlü kılan ya da şekillendiren bir seçim sistemi var. Senatörler seçilirken de. Ama bizim bugünkü konumuz başkanlık sistemi ve başkanlık seçimleri. Genel olarak Amerikan sistemine bir giriş yaptıktan sonra bu senatoydu, bu şeyi de ekleyelim, temsilciler meclisini de ekleyelim. Parlamento, ana yapısı ise nüfusa göre seçiliyor. Yani yine Texas'ta 28 milyon nüfusu olan Texas'ın diyelim ki 34 tane milletvekili gönderme hakkı varken Alaska ve Hawaii'nin işte 3 tane, 4 tane milletvekili gönderme hakkı oluyor. Parlamentonun altına, temsilciler meclisine. Onun üstünde duran senatoda ise tüm eyaletler eşit seviyede temsilci gönderebiliyor. Bunun bir etkisi de şu, böyle olmasaydı şayet temsilciler meclisinde 5-6 tane büyük eyalet gelir, kararları birlikte alır. Yine senatoda bir araya gelir, onu oradan da geçirir ve Amerika'yı onlar yönetirlerdi. Ama küçücük bir eyaletle bile pazarlık yapmak zorundalar ve çok güçlü bir senato var Amerika'da. Bu açıdan baktığınız zaman karar alıcıları, parlamentonun çıkarttığı yasaları, hatta başkanı yaptığı atamalarda, tercihlerde çok sıkı bir şekilde denetleyen senato var. Türkiye'de bir gün parlamenter sisteme geri dönülürse, geçmişte Türkiye'nin çok kötü bir senato tecrübesi olmuştu, atanmışların daha çok ön planda olduğu. Ama buna benzer bir modelle denge ve denetim mekanizmasını Türkiye'de güçlendirebilir. Evet, senatoyu gördük, kongreyi gördük ama şimdi şeye gelelim, başkan nasıl seçiliyor? Önce adaylık sürecinden başlayalım. Adaylık süreci, partiler adaylarını gösterdiğinde tıpkı Amerika başkanı seçiliyormuş gibi sadece parti delegelerinin oy verdiği seçim süreciyle tüm Amerika'da seçimler yapılıyor. Ta ki son aday pes edinceye kadar. Yani bir aday şunu görebilir, ben artık bundan sonra kazanamam. Seni tebrik ediyorum, başkanlığı sana bırakıyorum, başkan adaylığını diyebilir. O zaman en sona kadar gitmek zorunda kalmıyor. Pes etmiş oluyor adaylardan biri. Ama burada çok güçlü bir başkan adayı belirleme süreci var. Ve tüm eyaletlerde seçimler yapılarak, sadece parti delegeleri oy kullanarak bir aday belirliyorlar. Burada şunu ekleyelim. Amerika dünyanın en zayıf partilerine sahip ülkedir. Amerikan siyasal sistemi içinde partiler, particilik, ideolojiden ziyade lider, onun vizyonu ön plana çıkmaktadır. Zaten koskoca bir ülkeyi sadece iki partinin yönetmesi de şunu ifade ediyor. Partilerin ağırlıklı olarak rolü seçmeni mobilize etmek, seçimleri organize etmek, adaylık sürecini belirlemek ve tabii ki politika da üretmek. Ama bu politikalar çok radikal, kesif, ideolojik politikalar değil. Daha geçişken, selektif, eleştirel ve daha yayvan politikalar olduğunu söyleyebiliriz. Başkanlık seçimi adaylar belirlendikten sonra vuku bulmaya başlıyor. Amerika'da mektupla oy kullanılabiliyor, uzaktan oy kullanılabiliyor. Koronadan dolayı bu ön plana çıkıyor ve Trump seçilemediği takdirde seçime itiraz etme stratejisini tamamen bunun üstüne kurgulamış durumda. Şimdiden başladı. İşte orada benim oylarım çalınacak, oylarım çalınıyor, çöplüklerden oy çıktı vesaire gibi bizim de alışık olduğumuz, duymaya alışık olduğumuz argümanları şimdiden dillendirmeye başladılar. Peki başkanlık başladı, daha doğrusu yarış başladı. Şu anda adaylar ne yapıyorlar? Bir tarafta Biden var, bir tarafta Trump var ve Amerikan seçmenleri hangi sahiplerle oy kullanıyorlar? Bunu birazcık fokus altına alalım. Bir kere en az 2-3 kere karşı karşıya geliyorlar. 2 kere başkan adayları geliyor. En az bir kere de başkan yardımcıları karşı karşıya geliyorlar. Zira başkan yardımcıları da seçimle giriyorlar. Yani başkanın yanında seçime girmiş oluyorlar. Çünkü Amerika'da başkan, işte Kennedy öldürüldüğünde uçağa başkan yardımcısı biniyor. Uçakta ölüm haberini alıyor. Yemin ediyor, uçakta indiğinde başkan olmuş oluyor. Dolayısıyla başkan ne kadar önemliyse başkan yardımcıları da seçime girerken o kadar önemli ve stratejik bir konuma haiz olmuş oluyorlar. Bir araya geldikten sonra Amerika'daki seçimlere ya da daha doğrusu seçmen eğilimlerine şöyle bir göz atalım. Aslında bir şey var, radikal bir coğrafi ve eğitime göre bir kalıplaşmış bir seçmen kitlesi var. Cumhuriyetçileri daha çok Orta Amerika, yani kıyı kesimlerinde olmayan daha muhafazakar, Orta Amerika'da güçlüler. Kıyı kesimlerinde ise daha çok demokratlar güçlüler. Demokratları kimler seçiyor? Daha az dindar olanlar, kadınlar, fakirler, yabancılar, siyahiler, hispanikler, gençler. Ağırlıklı olarak demokratlara oy veriyorlar. Cumhuriyetçileri de daha dindarlar, kiliseye bağlı olanlar, beyazlar, zenginler, yaşlılar. Bunlar da daha güvenlikçi politikalardan dolayı, daha muhafazakar politikalardan dolayı cumhuriyetçilere oy veriyorlar. Ama tüm ülke çapında oylar hesaplanmadığı için, eyalet bazında hesaplandığı için siz tüm stratejinizi eyaletlere göre yapmanız gerekiyor. Onun için son seçimde çok tartışıldı. 6 milyon oy fazla almasına rağmen Hillary Clinton seçimi kaybetti. Zira şöyle bir iddia vardı. Facebook üstünden seçmenlerin tüm bilgileri emildi. Cambridge Analytics diye bu işi çok profesyonel çalışan bir firma var. Son hafta stratejik yerlerde, eyalette o oyu döndürebilecek, yani birkaç puan öne geçtiğiniz zaman tüm eyaleti kazanabileceğiniz yerlerde nokta atışı reklamlar yapıldı. Facebook üstünden, Google üstünden ve insanların çok hassas oldukları politikalara kişiye özel reklam gönderdiler ve Trump'a seçim kazandırdılar. Bu da işte bir önceki videoda bahsetmiştim sosyal ikilem belgeselini yorumlarken. Bu da sosyal medyanın, bedava olan sosyal medyanın aslında ürününün biz olduğumuzu, bizim bilgilerimizi emerek demokrasiyi nasıl yönlendirmeye başladığını da gösteren çok önemli bir veriydi. Uzun süre üniversitelerde tartışılacak, örnek olarak gösterilecek bir dönüm noktasıydı. Peki bu verilerden sonra şuna bakalım. Kim kazanacak? Yani Amerika'da yapılan başkanlık seçim anketlerine baktığımız zaman genelde, totalde Biden'ın %51-52 civarında oy oranına yaklaştığını, Trump'ın ise 43 ile 46 arasında kaldığını gösteren prestijli anketler var. Bu ülke çapında oy oranlarını gösterdiği için hiçbir şey ifade etmiyor. Bahsettiğim size eyalet çapında nokta atışı olarak strateji kurup o eyaletlerde seçimi kazanıp winner takes all, kazananın hepsini aldığı o election kotucu, seçiciler kurulunu kazanmanız gerekiyor, toparlamanız gerekiyor. Burada genel bir okuma yapmamız mümkün değil. Garanti diyemiyoruz onun için Biden'ın seçileceği ama çok ön planda tüm prestijli anketlerde böyle çıkıyor. Biden'ın en düşük oy aldığı 45-46 gibi gözüküyor. Trump'ın 39'lara kadar indiği görünüyor. Ama prestijli anketlerin hiçbirinde Trump'ın Biden'ın genel totalde toplamda önüne geçtiğini gösteren bir veri yok. Ama bugün erken saatlerde Twitter'da da paylaştım. Erdoğan'a aptal olma diyen Trump seçilsin diye bir önceki seçimde lobi yaptıkları gibi Erdoğan'a, saraya çok yakın saray medyası Trump'ın aslında önde olduğunu, Anadolu Ajansı da bir uyduruk bir ankette işte bulmuşlar bir yerden ön plana çıktığını ve Trump'ın seçimi kazanacaklarını iddia ederek bunu manşete taşıdılar. Şimdi sormamız gereken iki tane soru var. Bir, bu kadar antipatik ve otoriter bir lideri Erdoğan ve AKP neden destekliyor? Venezuela'da halkına ateş açan, Belarus'ta halkına ateş açan, liderleri tebrik eden saray rejimi Amerika'da artık otokrat olarak, otokrat eğilimleri olduğu tüm dünyada kabul edilmiş bir lidere niçin destek veriyor? Niçin Trump'ın seçilmesi üstüne tüm stratejilerini kurmuşlar? Bunu belki de özel bir videoda tartışmamız gerekiyor. Otoriter liderler, otoriter liderlerle daha iyi geçiniyorlar. Zira Biden'ın değerleri, demokrasi hassasiyeti, çoğulculuk hassasiyeti, insan hakları hassasiyeti olmadığı için, yok denecek kadar az olduğu için, o da içeride zaten bunu pazarlıyor. Bu eşkıya gibi dünyadaki otokrat liderlerle ancak ben konuşurum, bunlar Biden'ı çıtır çıtır yerler demeye getiriyor. Kendisinin de o tarzda bir üslubu olduğu için onu da çok sevdiklerini içeride pazarlamaya çalışıyor gibi bir tablo var karşımızda. Son olarak şunu tartışmamız gerekiyor. Trump seçilmezse iktidarı bırakır mı? Ciddi ciddi bu tartışılıyor Amerika'da ve geçen hafta Pelosi çıktı. Dedi ki burası Türkiye değil, burası Kuzey Kore ve Türkiye değil. Seçilmediğin zaman paşa paşa gideceksin, buna hazır ol ve seçilmeyeceksin. Trump muhtemelen işte seçimlerin tıpkı İstanbul seçimlerinde olduğu gibi, Türkiye'de yapıldığı gibi oy çalındığını, hiçbir şey olmamış olsa bile bir şey olduğunu iddia edip gitmemek için elinden gelen her şeyi yapacak. Ama korona süreciyle birlikte otoriter liderler süpürülmeye başlandı. Bunu Belarus'ta görmeye başladık. Gitmemek için direniyor, sonuna kadar halkına ateş ediyor. Amerika'da birkaç hafta sonra görmeye başlayacağız. Darısı diğer otoriter ülkelerin ve liderlerin başına. Bu hafta size Amerikan siyasal sistemini ve bunun üstünden Amerika seçimlerini ve seçmen eğilimlerini anlatmaya çalıştım. Oldukça hızlandırılmış bir Amerikan siyasal sistemine giriş 101 dersi gibi oldu. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.